8. ayrım. 14. Memur bilgi sistemi ve özlük dosyası. Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolunurlar. Her memur için bir özlük dosyası tutulur. Özlük dosyasına memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri, varsa inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler konulur. Memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde, hizmet gerekleri yanında özlük dosyaları göz önünde bulundurulur. Özlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgeleri ilişkin usul ve esaslar, Devlet Personel Başkanlığı'nca belirlenir. Devlet Personel Başkanlığı, kuruluş kanunlarına ve bütçe türlerine bağlı kalınmaksızın, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat yapılarına ve personeline ilişkin konularda gerekli gördüğü bilgi ve belgeleri kamu kurum ve kuruluşlarından talep eder. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür. Kamu kurum ve kuruluşları atama, yer değiştirme, görevde yükselme, ünvan değişikliği ve Devlet Personel Başkanlığı'nca belirlenecek diğer personel hareketlerini bildirmek zorundadır. 15. Memurlara verilecek başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül. Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle, kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde, somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli devlet memurları için Milli Savunma Bakanı bu yetkisini devredebilir. 3 defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir. Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi halinde, en yüksek devlet memuru aylığının ek gösterge dahil %200'üne kadar ödül verilebilir. Bu maddeye göre bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun 1/10'undan, Gümrük Müsteşarlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadroları için 20%'sinden fazla olamaz. Yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilir. Kamu kurum ve kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere Devlet Personel Başkanlığı'nın uygun görüşü alınmak kaydıyla değerlendirme ölçütleri belirleyebilir. 16. Memurların disiplin işlemleri. Devlet memurlarına 657 sayılı kanunun 125. maddesinde belirtilen eylemleri yapmaları halinde, eylem ve durumun ağırlık derecesine göre uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya devlet memurluğundan çıkarma cezası verilebilir. Disiplin cezalarının verilme usul ve esaslarına ilişkin, disiplin kurulları ve disiplin amirleri hakkında yönetmelik yürürlüğe konmuştur. Devlet memuruna savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Savunmasının yapılabilmesi için memura en az 7 gün süre verilir. Bu süre içinde savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir eylem veya durumun cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekrarlanması halinde bir derece ağır ceza uygulanır. Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir. Her kurum merkezinde bir disiplin ve yüksek disiplin kurulu kurulur. Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları, disiplin amirleri tarafından kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirler, il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde de valiler tarafından verilir. Devlet memurluğundan çıkarma cezası, amirlerin bu yoldaki isteği üzerine memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir. Bu cezayı alanlar bir daha memurluğa atanamazlar. Yurt dışında misyon şefleri, bakanlıkların ve diğer kurumların yurt dışı teşkilatında görevli bütün memurların disipline aykırı davranışları hakkında Dışişleri Bakanlığı'na başvurarak ilgili kurumca soruşturma yapılmasını isterler. Bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına, memurluktan çıkarma cezasında 6 ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde ve ayrıca disiplin cezasını gerektiren durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar. Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası kararını, görüşünü bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde gönderilir. Disiplin kurulu dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir. Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirlerince yaptırılan soruşturmaya ait dosyanın yüksek disiplin kurulunca kendisine verildiği tarihten itibaren en çok 6 ay içinde karara bağlanması gerekir. Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması disiplin kovuşturmasını geciktiremez. Memurun ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması halleri ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz. Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Ancak aylıktan kesme cezası cezanın veriliş tarihini takip eden ay başında uygulanır. Verilen disiplin cezaları üst disiplin amirine devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca devlet personel başkanlığına bildirilir. Aylıktan kesme cezası ile tezdiye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tezdiye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar. Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesiyle karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadır. İtirazın kabulü halinde disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir. Kendisine uyarma ve kınama cezası verilmiş devlet memurları, bu cezaların uygulanmasından 5 sene sonra aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmiş olan memurlarsa 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak bu cezaların özlük dosyasından silinmesini talep edebilirler. 17. Görevden uzaklaştırma. Hizmetin gerekleri bakımından görevi başında kalmasında sakınca görülen devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırma önlemi alınır. Görevden uzaklaştırmaya yetkililer, atamaya yetkili amirler, bakanlık ve genel müdürlük müfettişleriyle illerde valiler, ilçelerde kaymakamlardır. Ancak ilçe idare şube başkanları hakkında valinin, muvafakatinin alınması şarttır. Valiler ve kaymakamlar tarafından alınan görevden uzaklaştırma tedbiri, memurun kurumuna derhal bildirilir. Haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan devlet memurları da söz konusu yetkililer tarafından görevden uzaklaştırılabilirler. görevinden uzaklaştırılan devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması zorunludur. Yaptırılan soruşturma sonunda memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra hakkında derhal soruşturmaya başlamadığı, keyfi olarak bunu geciktirdiği anlaşılan amirler, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidir. Görevden uzaklaştırılan ve göreviyle ilgili olsun veya olmasın, herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının, gösterge ve ek gösterge aylığının 1/3'ü ödenir. Ayrıca memur, bu kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam eder. Memurun tekrar görevine başlaması gereken hallerde, bunların aylıklarının kesilmiş olan 1/3'ü kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre intibak ettirilir. Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce, haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler, haklarında yargılanmanın menine veya beraatına karar verilenler, hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar, görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın, memurluğa engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler, bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır. Disiplin kovuşturması gereği görevden uzaklaştırma en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır. Ceza kovuşturması gereği görevden uzaklaştırmada yetkili amir, müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir, ilgilinin durumunu her 2 ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder. 18. Memurların mali hakları. Memurlara hizmetlerinin karşılığında kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen paraya aylık denir. Bütün sınıflar itibariyle her derece ve kademenin aylıklarının hesaplanmasında aylık gösterge tablosu esas alınır. Aylık gösterge tablosunda 1'den 15'e kadar derece vardır. En düşük derece 9 kademe, en yüksek derecede 4 kademe vardır. Bu derece ve kademelerde memurların aylıklarına esas alınacak gösterge rakamlarına yer verilmiştir. 657 sayılı kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları, hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli 1 ve 2 sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1, 2, 3 ve 4. dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleriyle ilgili sınıf veya ekli 1 sayılı cetvelin genel idare hizmetleri sınıfı G bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz. Gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek göstergelerin aylık tutarına çevrilmesinde uygulanacak kassayı, memleketin ekonomik gelişmesi, genel geçim şartları ve devletin mali imkanları göz önünde bulundurularak genel bütçe kanunu ile tespit edilir. Cumhurbaşkanı, memleketin ekonomik gelişmesi, genel geçim şartları ve devletin mali imkanlarını birlikte göz önünde bulundurularak, mali yılın ikinci yarısı için kassayı değiştirmeye yetkilidir. Bu kassayı, genel bütçe kanunu ile tespit olunan kassayı yerine uygulanır. Memurların aylıkları her ay başında, ayın 15'inde, peşin olarak ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık geri alınmaz. Sözleşmeli personelin ücretleri sözleşme şartlarına göre ödenir. Geçici personelin gündelikleri gün hesabıyla hafta veya ay sonlarında ödenir. Bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar, göreve başladıkları günden itibaren aylığa hak kazanırlar. Bir göreve açıktan atananların göreve başlamada ilk aylıkları ise gün hesabıyla ay sonunda ödenir. Devlet Memurları Kanunu'nda hizmetin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro ünvan ve derecesi ve eğitim düzeyi gibi hususlar dikkate alınarak memurlara çeşitli adlarla ek ücret ödenmesi imkanını sağlamıştır. Bu ödemelerin biri zamlar, diğeri ise tazminatlardır. Zamlar, iş güçlüğü zammı, iş riski zammı, eleman temininde güçlük zammı ve mali sorumluluk tazminatı zammı gibi ek ödemelerdir. İş güçlüğü zammı, niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara ödenen paradır. Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara ödenen paraya iş riski zammı denir. Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için ödenen para temininde güçlük zammıdır. Mali sorumluluk tazminatı, sayıştaya hesap vermekle yükümlü olan saymanlarca vezne açığından sorumlu veznedarlara ödenen para olarak ifade edilmektedir. Zamların tutarı, hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ne miktarda ödeneceği ve ödeme biçimi, tüm kurumları kapsayacak şekilde, yılda bir defa Bakanlar Kurulu kararı ile gösterge çarpı kas sayı olarak belirlenmektedir. Ancak Cumhurbaşkanı kas sayıyı yıl içinde, üçer aylık dönemler itibariyle belirleyebilmektedir. Memurlara ödenecek tazminatlarsa, görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro ünvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar göz önüne alınarak, devlet memurları kanununda belirtilen en yüksek devlet memuru aylığının, ek gösterge dahil, brüt tutarının belli bir yüzdesi olarak belirlenmektedir. Tazminatlar, bakanlar kurulunca belirlenen esas ve ölçülere uygun olarak ödenmektedir. Söz konusu tazminatlar, özel hizmet tazminatı, eğitim-öğretim tazminatı, din hizmetleri tazminatı, emniyet hizmetleri tazminatı, mülki idare amirliği özel hizmet tazminatı, denetim tazminatı ve adalet hizmetleri tazminatı olarak sayılmaktadır. Özel hizmet tazminatının tavanı kanunla hangi görev için ne miktarda tazminat ödeneceği ise bu tavanı geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararı ile tespit edilir. Ayrıca memurlara belirlenen ölçüler dahilinde ve yabancı dil bilgisi düzeylerine göre yabancı dil tazminatı da ödenebilmektedir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında bulunan personelden, görevleriyle ilgili bir üst öğrenimi bitirenlerden, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, İTA amirlerinden alınacak ödeme onayını takip eden ay başından itibaren, bitirilen aynı sınıfla ilgili üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminat ödenmesi gerekmektedir. Kademe ilerlemesinde memur bir ileri kademeye ait göstergeye tekabül eden aylığı alır. Bulunduğu dereceden yukarı bir dereceye atanan bir memur, yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesi, evvelce iktisap ettiği göstergeden düşük ise, iktisap ettiği göstergeye eşit olan kademenin göstergesine karşılık olan aylığı alır. Alt derecede eşit göstergeli kademede geçirilen süre dikkate alınır. Kazanılmış hak aylık derecesinden daha aşağı bir dereceye atanan memur, kazanılmış hak aylık dereceleri saklı kalmak kaydıyla, atandığı derecede eski göstergesinde almakta olduğu, kademe göstergesine atandığı derecede eşit gösterge yoksa, eski göstergesine en yakın kademenin göstergesine karşılık olan aylığı alır. Bulundukları yerden başka yerlerdeki görevlere nakledilen ve devlet memurları kanununda belirtilen süre içinde, yeni görevlerinde işe başlayan memurların aylıkları, işe başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren yeni görev yerlerinde ödenir. Bunların atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihi ile yeni görevlerinde aylığa hak kazandıkları tarih arasında geçen süreye ait aylıkları, yeni görev yerlerinde kadro tasarrufundan karşılanır. Yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan memurların aylıkları, nakil emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren yeni kurumlarınca ödenir ve evvelce aldıkları aylıklar için kurumlar arası herhangi bir hesaplaşma yapılmaz. Kanuni izinlerini kullandıkları sırada veya geçici görevdeyken asıl görev yeri değiştirilen memurların aylıkları, izin veya geçici görevin sona ermesine kadar eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir. Hesaplarını yerlerine gelenlere devretmeleri zorunlu olan saymanların aylıkları, bir ayı aşmamak üzere devir sonuna kadar eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir. Devir süresi saymanlar için 7, sayman muhtemetleri için 2 gündür. Bir göreve vekaleten atanan memurlara, vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin 1/3, açıktan vekaleten atananlara ise 2/3 verilir. Vekalet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılması şarttır. Ancak kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere, vekalet aylığı ödenebilmesi için vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur. Bulundukları yerden başka bir yerdeki bir göreve vekalet suretiyle atananlara, Harcırah Kanunu'nun geçici görevle başka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri uygulanır. İkinci görev verilen memurlara, bu görevleri karşılığı olarak ödenecek aylık veya ücret, ikinci göreve ait kadro derecesinin ilk kademe aylığının 2/3 tutarındadır. İkinci görev verilen memurlara, bu görevleri karşılığında aylık ödenebilmesi için, boş bir kadroya ait görevin ikinci görev olarak yürütülmesi gerekir. Ancak baştabip ve yardımcılığı hizmetlerinin ikinci görev olarak yürütülmesi halinde, kadro şartı aranmaz ve bu hizmetleri yürüten almakta oldukları aylığın 2/3 ödenir. Kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın öğretim kurumlarında, yarı yıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleriyle saat 18'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu kanuna göre belirlenen aylık kat sayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir. Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticilerle, bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25 fazlasıyla ödenir. 657 sayılı kanun hükümlerine tabi devlet memurlarından bir görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yol giderleri ve gündelikleri, yolluklar hakkındaki özel kanun hükümlerine göre ödenir. 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun ilgili maddelerine göre yolluğun verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık, kurumların 1/4. Derecelerindeki kadrolarında bulunanlardan kazanılmış hak aylık dereceleri daha düşük olanların işgal etmekte oldukları kadro derecesi esas alınır. 375 sayılı kanun hükmünde kararnameye eklenen madde ile kamu kurumlarında görev yapan daire başkanı ve diğer üst düzey personel ile kariyer meslek mensuplarının, uzman, müfettiş ve diğerleri, aylık sistemi, ücret ve tazminattan müteşekkil olarak diğer memurlardan farklı olarak düzenlenmiştir. 19. Memurların sosyal hakları ve yardımlar. Devlet memurlarının emeklilik ve malullük hallerinde, kendilerinin ölümleri halinde, dul ve yetimlerinin sahip bulundukları haklar emeklilik kanunlarıyla düzenlenir. Devlet memurlarının hastalık, analık, görevden doğan kaza ile mesleki hastalık, eşlerinin bakmakla yükümlü oldukları ana baba ve çocuklarının, emekli veya malullük aylığı alanların ve bunların aile fertlerinin, dul veya yetim aylığı alanların hastalık hallerinde gerekli sigorta yardımlarının sağlanması, bu yardımların özel kanunlarla düzenlenmesi devlet memurları kanununda öngörülmektedir. Gerekli ve zorunlu görülen yerlerde memurların kiralık konut ihtiyaçlarının karşılanması için bir fon oluşturulması, bu konuda özel bir kanun çıkarılması devlet memurları kanununda öngörülmüştür. Memurlara her ay aylıklarıyla birlikte gelir getiren bir işte çalışmayan eşi ve çocukları için Devlet Memurları Kanunu'nun 202. maddesiyle belirlenen miktar üzerinden aile yardımı ödeneği ödenir. Çocuk zammı da aile yardımı ödeneğinin bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu ödenek hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve borç için haczedilmeksizin ödenir. Aile yardımı ödeneği, devlet memurunun çocuğu için, çocuğunun 25 yaşını dolduruncaya kadar ödemekte olup, çocuğun 25 yaşını geçmesi, evlenmesi, evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malullükleri, resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler, bu ödeneği almaya devam ederler. Evli bulunan devlet memurlarına, herhangi bir şekilde menfaat karşılığı çalışmayan eşleri ve çocukları için aile yardımı ödeneği verilir. Karı kocanın her ikisi de memur iseler, bu ödenek yalnız kocaya verilir. Ana ve babanın her ikisinin devlet memuru olması halinde doğum yardımı ödeneği sadece babaya verilir. Doğum yardımı ödeneği hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilemez. Memurun ölmesi halinde ölüm yardımı ödeneğinin miktarı en yüksek devlet memuru aylığının ek gösterge dahil 2 katı tutarıdır. Devlet memurlarından memur olmayan eşiyle aile yardımı ödeneğine müstahak çocuğu ölenlere en yüksek devlet memuru aylığı tutarında ölüm yardımı ödeneği verilir. Ölüm yardımı ödeneği de doğum yardımı ödeneği gibi hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın saymanlıklarca derhal ödenir, borç için haczedilmez. Devlet memurları ile eşlerinin veya bakmakla yükümlü oldukları ana baba ve 2'den fazla bile olsa aile yardımı ödeneğini alma hakkına sahip çocuklarının tedavi masrafları devlet tarafından karşılanır. Gerektiğinde bunlar tedavi için yurt dışına da gönderilir. Bunların yol ve tedavi giderleri memurun kurumunca ödenir. Ancak tedavi ve yol masraflarının ödenebilmesi için tedaviye tabip raporu ile lüzum gösterilmesi şarttır. Bu yardıma ilişkin hususlar, devlet memurlarının tedavi yardımı ve cenaze giderleri yönetmeliği ve kamu personeli ve bunların emeklilerinin yurt dışında tedavilerine ilişkin yönetmelikle düzenlenmiştir. Bununla birlikte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra tedavi yardımında bu kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır. Ölen memurun cenaze giderleri memurun kurumu tarafından ödenir. Yurt dışında sürekli veya geçici görevde bulunan ya da yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilen memurun, sürekli görevle yurt dışında bulunan memurun eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğunun ya da ana babasının yurt dışında ölümü halinde cenazenin yurda getirilmesine ilişkin giderleri yine memurun kurumu tarafından ödenir. Devlet memurlarına giyecek ve yiyecek yardımı da yapılmaktadır. Giyecek yardımı kurum tarafından temin edilip aynı olarak verilir. Giyecek ve yiyecek yardımının yapılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmeliklerle belirlenmiştir. 20. Devlet memurlarının yetiştirilmesi. Devlet memurlarının yetişmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha sonraki görevlere hazırlamak amacıyla uygulanacak hizmet içi eğitim, Devlet Personel Başkanlığı tarafından ilgili kurumlarla birlikte hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir. Devlet Personel Başkanlığı, kamu personelinin yurt içinde ve yurt dışında hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim ve yetiştirilmeleriyle ilgili her türlü çalışmaları yapmak, ilgili kurumlara tekliflerde bulunmak ve gereken hallerde işbirliği sağlamak, uygulamaları takip etmek, değerlendirmek ve denetlemekle, kamu görevlilerin modern yönetim esasları ve tekniğine göre bilgilerini artırmak ve gelişim sağlayacak tedbirler almak, uygulamak ve bu gibi tedbirleri teşvik etmek ve desteklemek, bu alanda öğretim elemanları yetiştirilmesine yardımcı olmakla görevlidir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu da, Devlet Personel Başkanlığı'nın kurumları yurt içi ve yurt dışı eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında yol göstermek, yetiştirme faaliyetlerini koordine etmek ve denetlemekle görevli olduğunu belirtmektedir. Devlet memurları eğitimi genel planı, hizmet öncesi eğitim ve hizmet içi eğitim olmak üzere 2 tür eğitim öngörmektedir. Hizmet öncesi eğitim yurt içinde ve yurt dışında verilebilecektir. Hizmet içi eğitimin de yurt içinde ve yurt dışında verilebilmesi söz konusudur. Yurt içinde verilecek olan hizmet içi eğitimler, aday memurlukta verilecek olan temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj ile asli memurlukta verilecek olan eğitimlerdir. Asli memurlukta verilecek olan eğitimlerse bilgi tazeleme eğitimi ve değişikliklere intibak eğitiminden oluşan verimliliği artırma eğitimi, üst görev kadrolarına hazırlama eğitimi, görevde yükselme eğitimi ile üst kademe yöneticilerinin yetiştirilmesidir. Bahsedilen genel plana göre, Devlet Personel Başkanlığı genel olarak, kamu hizmetlerindeki görevlerin gerektirdiği eğitim faaliyetleriyle ilgili esasları tespit, bu faaliyetleri koordine etme, denetleme ve danışmanlık hizmetlerini yerine getirmekle görevlidir. Yurt dışında verilecek olan hizmet içi eğitimlerde yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecek devlet memurları hakkında yönetmelik, hükümleri uygulanır. Buna göre mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışına gönderilecek devlet memurları, yabancı ülkelerin hizmetle ilgili kurum veya kuruluşlarına, yetiştirme eğitim merkezlerine, araştırma enstitüsü veya kuruluşlarına, üniversite, yüksekokul, enstitü ve diğer öğretim kuruluşlarına, milli ve milletler arası resmi ve özel kuruluşlarına gönderilebilirler. kurumlarınca yurt içinde veya yurt dışında okutulacak olan öğrenciler yarışma sınavı ile seçilirler. Yurt içinde devlet hesabına okutulan öğrencilerin mecburi hizmet yükümlülüğü yoktur. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından okutulanlar, tatiller dahil, öğrenim süresi kadar yurt dışında okutulanlar ile yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak, staj yapmak veya benzeri bir nedenle geçici süreli görevlendirilmek suretiyle, 3 ay veya daha fazla süreyle yurt dışına gönderilen kamu personeli yurt dışında bulundukları sürenin 2 katı kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler. Askerlikte geçen süre mecburi hizmetten sayılmaz. Kurumlar, yıllık eğitim programlarına göre yapmakta oldukları eğitim çalışmalarının sonuçlarını her 6 aylık dönemin bitiminden en geç 1 ay sonra Devlet Personel Başkanlığı'na bir raporla bildirmek zorundadırlar. 8. ayrımın sonu.